Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa
Birliği, Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 24 Ekim Salı günündeyiz. 2017 Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Irak, Suriye, Avrupa'dan başlıklarım olacak. Bugün biraz dünyanın uzak doğusuna bakacağız. Çin'e. Çin Komünist Partisi'nin 19. Genel Kongresi toplanmıştı. Geçen hafta sonu başlangıcını duyurmuştum size. Sona erdi. Genel Sekreter Xi Jinping'in kritik bir 3,5 saatlik konuşması vardı. Verdiği mesajlar vardı. Sosyalist demokrasinin 2050 itibariyle tesis edilmesi, zengin ve güçlü bir sosyalist ulus yaratılması mesajları içeriyordu. Aslına bakarsanız 1920. yüzyıldaki Çin tarihinin gelişiminde hep böyle Çinlilerin 20'şer 30'ar yıllık aralarla önlerine koydukları projeleri uyguladıklarını görüyoruz. Bakalım Xi Jinping uygulayabilecek mi Çin yükselen güç, devlet kapitalizmi ama Komünist Partisi'nin ipler elinden bırakmadığı bir sistemi var. Şimdi bir ılımlı müreffeh toplum hedefi var 2020'de. Modernize olmuş ulus hedefleri ve sosyalizm hedefleri var Xi Jinping liderliğinde. Tabii Mao'nun düşüncesinden Deng Xiaoping'in ülkeyi kapitalizme açmasından bugüne uzalan noktada Çin nereye evrilecek? Herkesin merak konusu bu aslına bakarsanız. Amerikan yönetiminden tutun da Avrupa'ya ve Türkiye'de de hepimizin tartışma konuları. Biraz Çin'e bakmaya çalışacağız. Çin'i anlamaya çalışacağız bu programda. Çin'i yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Meriç Şenyüz'le konuşacağız. 19. Çin Komünist Partisi'nin genel kurulunda aslında neler olup bitti anlamaya çalışacağız. Bizleri 106.4 İstanbul Bursa 93.4 Kocaeli'nden ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Irak'la başlayalım. Irak'ta Kürtlerin bağımsızlık referandumunun ardından tartışmaların devam ettiğini belirtelim. Başbakan Haydar el-İbadi yarın Ankara'ya gelecek. Başbakan Binali Yıldırım'la görüşecek. Geçen seneden bu yana Irak'la Türkiye ilişkileri son derece hassas biliyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda Türkiye'den, Ankara'dan Bağdat'la ilişkileri kopartıp Erbil'le doğrudan ilişki kurulacağı açıklamaları gelmişti. Oysa işler tabii bağımsızlık referandumuyla Kürtlerin değişti. Şimdi İbadi'nin Ankara temaslarından ne çıkacak? Bölge turu yapmıştı. Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün'e gitmişti İbadi. Kerkük hamlesiyle, Kerkük'ten Şengal'e hatta Fişhabur hattına kadar ki Suriye geçişi orası. Pek çok bölge yeniden Irak Federal Yönetimi'nin kontrolüne geçmiş durumda. İbadi'nin kritik olacak Ankara görüşmeleri. Amerikan Yönetimi Dışişleri Bakanı Tillerson da bölgedeydi ve Irak'ın birliğine destek verdi. Şimdiye kadar Riyad'da aslında İbadi gittiğinde ortak konsey toplantısında mesajlar verilmişti. En kritik nokta da yabancı savaşçıların gitmesiydi. Dün de aktarmıştım size Tillerson ve Amerika açısından. Tabii kasıtları İran'ın bir şekilde İran'la bağlantılı. Haçlı Şabi güçleri, Haçlı Şabi'nin farklı unsurları var. Hepsi İran'la bağlantılı değil elbette ama Amerikalılar bundan bahsediyorlar. IŞİD'den bahsetmiyorlar. IŞİD'in batılı yabancı savaşçılarından bahsetmiyorlar. İran dertleri Amerika'nın derdi. İbadi de karışamazsınız bize yanıtını vermiş idi. İç işleridir bu Irak'ın. Çünkü Haçlı Şabi tabii Irak parlamentosunun kararıyla tesis edilmişti. Unutmamak lazım. Irak'ın nüfusunun %60-65'i Şiilerden oluşuyor. Bu güçler aslında Irak güçleri böyle pürüzler yaşanmıştı Amerikan yönetimiyle birlikte. Şimdi en son Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi'nin toplanıp Irak hükümetini askeri saldırganlıkla itham ettiği, birliklerini bölgeden çekmeye davet ettiğini anımsatalım. Bir yandan diyalog arayışı var, kabul edildi Bağdat'la, bir yandan da böyle çağrılar var. Petrol bölgesine saldırı olduğunu iddia etti Kürtler ama Irak yalanladı, Irak tarafı yalanladı. Böyle bir şey olmadığını, çatışma iddialarını yalanladı. Rabia bölgesinde yaşandı zamanda öne sürülüyordu. Fischhabur sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Bu arada not olarak Almanya peşmerge güçlerine bütün bu girişimler sebebiyetiyle desteği kesmişti. Eğitim desteğini yeniden başlatmış. 13 Ekim'de askıya alınmıştı oysa ki bu destek. Bağdat'ta diyor ki Alman yapımı silahlar Irak ordusuna karşı kullanılıyor. Böyle bir durum söz konusu. Evet, Suriye başlığına bakalım. Suriye'de Süheyl Hasan, Süreyli Tuğgeneral, ünlü Zahrettin geçenlerde hayatını yitirmişti. İsam Zahrettin. Süheyl Hasan da aynı şekilde önde gelen Suriyeli generallerden, kahramanlaşan son dönemde savunma ve yabancı IŞİD'e karşı savaşlarında kahramanlaşan komutanlardan. IŞİD'e ait bir depo Mayadin bölgesine ele geçirilmiş. Burada NATO'nun en yeni silahlarının olduğunu söylemiş Süheyl Hüseyin. Hakikaten dikkat çekici. Amerika, Belçika ve Britanya nasıl gitti onlar oraya? Akıl sıralır gibi değil. Bu daha önce de Rusya'nın Savunma Bakanlığı'nın ele geçen silahlarla ilgili yaptığı açıklamalar vardı. Onu da hatırlayalım. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun açıklamaları var. Suriye'deki askeri operasyonların olumlu sonuçlarını anlatmış. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, ASEAN Diyalog Ortakları Savunma Bakanları toplantısı vesilesiyle binlerce teçhizatın imha edildiğini söylemiş. Ateşkes mekanizmalarının gelişmesi, IŞİD'e mali desteğin kesildiğini söylemiş. Ve terör potansiyelinin ortadan kalktı. Ama tabii Rakka operasyonu geçen hafta YPG, SDG bittiğini duyurmuştu. Rusya'nın bundan rahatsızlığı var. Amerika'nın Kürtleri kendi planları için kullandığı iddiaları dile getiriliyor sürekli olarak. Koalisyon Rakka'yı kuşatmışken IŞİD militanlarının kentten ayrılıp Suriye ordusunun üzerine yürümesini Sergey Lavrov dile getirdi. Şüphe yarattığını söyledi. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Cafer ile görüşmesinde dün verdiği mesajlardan bir tanesiydi. Amerika'dan yeni Suriye politikası için izahat beklediklerini de belirtti. Şimdi Salih Müslim'in Suriye Kürtlerinin liderlerinden Kobani'de Sputnik'e verdiği söyleşi var. Demokratik Birlik Partisi PYD'nin eski eş başkanı kendisi. Amerikan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle yaptıkları ittifakı anlatmış. Kendisi özellikle bağımsız Kürdistan istemedikleri vurgusu yapmış. Rojava'da yaşayanların %50'den fazlası demokratik çok uluslu sisteme inanıyor demiş. Türkiye'nin terörist olmadıklarını çok iyi bildiğini söylemiş. Amerika'nın güvendiği için kendilerine bölgede üs kurduğunu söylemiş. Ne kadar kalacağını bilmiyoruz fakat herhangi bir anlaşma yapmadık demiş. Kimseye petrol satmadıklarını söylemiş kendisi. Şimdi tabii Türkiye ayağı da Suriye'nin İdlib'le sürekli alakalı bir biçimde önümüze geliyor. İdlib'de suikastlerin devam ettiğini, bir El-Kaide liderinin daha öldürüldüğü Mustafa Zahri, Türkiye İdlib bölgesine müdahalede bulunmuştu. Astana süreci uyarınca çatışmasızlık bölgelerinin tesisi için aslında bu gerçekleştirilmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün verdiği mesajlar söz konusu. Ve Erdoğan bu sefer İdlib'deki operasyon büyük ölçüde neticelendi. Önümüzde Afrin var. Daha önceden söyledim, bir gece ansızın vurabiliriz cümlelerini tekrarladı. Türkiye Afrin'e girer mi girmez mi, buna bakmak gerekiyor. Hakikaten özellikle de bölgedeki PKK güçlerine batıdan çok yoğun bir silah akışı olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Neden izin veriyorsun, bu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Hani PKK terör örgütüydü ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Batı'ya yine mesaj verdi. Aynı şekilde Rakka operasyonunu PYD-YPG ile yapıyorlar. PKK'nin düşük çocuğu ifadelerini kullanmış. PKK değil diyorlar. Ey Amerika, bölücü terör örgütünün posterlerinin Rakka'da asılmasını ne ile izah edeceksin cümlelerini yine tekrarlamış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sert çıkışı. Türkiye Afrin'e bir hamle yapar mı yapmaz mı? Şimdi konuşulan şey aslında bu. Bu arada evet, IŞİD'den Suriye'de 2 haftalık operasyonun ardından Karyateyn'de kurtarılmış durumda. Humus bölgesinde burası ve en az 45 sivilin hain ya da rejim karşıtı, rejim ajanı olduğu gerekçesiyle IŞİD tarafından infaz edildiği ortaya çıkartılmış vaziyette. Evet, bakıyorum şimdi. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Rum Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'ta çözüm için Rusya'ya teşekkür etmiş. Dimitri Medvedev ile görüşmüş kendisi. Amerika'yı da ziyaret etmişti, hatırlayacaksınız. Tarihsel bağlara dikkat çekmiş iki ülke arasında ve Kıbrıs teşekkürü ettikten sonra bir de Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerde Kıbrıs sorununa katkıda bulunabileceği mesajları vermiş. Vladimir Putin'le de görüşüyor Rum lideri. Biraz daha Amerika-Türkiye ilişkilerine bakalım. Türkiye Adalet Bakanlığı ABD vize vermeyi, vize hizmetlerini askıya almış Türkiye'ye yönelik. Türkiye Adalet Bakanlığı da bundan nasibini almış. Adalet Bakanlığı mensuplarına da vize uygulanmaya başlanmış. Üst düzey bir heyet Amerika'ya ziyaret yapacakken yeşil ışık yakılmamış. Yılmaz Polat'ın Washington'dan haberi bu. İsimlerini de sıralamış bu bakanlık yetkililerinin. İncelemeler yapacaklarmış hukuk sistemiyle ilgili Amerika'nın içerisinde, ama bu vize meselesi onları da etkilemiş vaziyette. Amerika-Türkiye ilişkilerinde bir başka dikkat çekici başlık, eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın yerine atanacak isimle ilgili İddialar Amerikan medyasında yer almaya başlamış. New York Times Ağustos'ta Bharara'nın yerine Jeffrey S. Berman'ın geçeceğini iddia etmişti. Ve bunu haklı çıkartacak bir takım gelişmeler yaşanmış. Trump özel bir görüşme yapmış, anlaşılan o ki. Ne olacak? Tabii Reza Zarrab'la ilgili İran'a yaptırımların delinmesi ve Türkiye'den alınan komisyonlarla ilgili dava söz konusu. Ve Bharara Türkiye'ye yönelik sert tutumuyla tanınıyordu başsavcı. Trump'ın bu girişiminin ne getireceği tartışılıyor şimdi. Evet, Amerika'dan diğer haberlere bakalım. Singapur Başbakanı ile görüştü. 13.8 milyar dolarlık uçak satışını Donald Trump, Amerikan Başkanı, Amerika'yı adeta bir şirket başkanı gibi idare etmekte kendisi. Oval Ofis'te açıklama yapmışlar. Singapur Başkanı Loh Ong ile Türkiye'yle de yapmışlardı, hatırlayalım. Asya ile alakasını yitirmemeye çalışıyor Donald Trump. Fed Başkanı'nı seçmeye de çok yakınmış Janet Yellen. Görev süresi Şubat ayında dolacak. Ve 5 adayla görüşme yapmış. Fed Yönetim Kurulu üyesi Jerome Powell, Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor bunları düşündüğü söyleniyor. Yine ekonomi başdanışmanı Gary Cohn ve Fed Yönetim Kurulu eski üyesi Kevin Warsh da yer alıyormuş. Bakalım kim seçecek Trump? Fed tabii dünyadaki pek çok şeyi etkiliyor. Faizlerle ilgili, ekonomiyle ilgilenenler Fed Başkanı ile ilgili atamaları yakından takip ediyorlar tüm dünyada. Anımsayalım. Avrupa-Türkiye ilişkilerine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlık Sarayı'nda Kültür ve Kongre Merkezi'nde vefatın 14. yılında Aliye İzetbegoviç'i anma programında konuşmuş Boşnak lideri. Avusturya'da Türk vatandaşlarına köpekli arama geçen hafta çok tartışılmıştı. Köpekler vatandaşların yanına gidip koklatılmıştı. Misilleme olarak da Türkiye'de Avusturya'ya gidenlere aynı uygulama yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelen vatandaşıma kalkıp köpekle aratıyorlar. Kendini arayamıyor musun? Çünkü niye? Çünkü bunların karakterinde, cibilliyetinde bu var. Bu bir Müslüman'da bu olamaz demiş. Ama tabii Türkiye'de de bu uygulamayı yaptılar havaalanında. Avrupa'dan başlıklara bakalım. Tajani, Antonio Tajani, Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı, Katalonya'daki bağımsızlık girişimini hiçbir AB üyesi ülkenin tanımak istemediğini söylemiş. AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor demiş. Dün aktarmıştım, Katalonya'da Perşembe günü parlamentoda bağımsızlık ilan edilebilir ama Madrid'de hemen 6 ay içerisinde seçimler düzenleyip özerkliğin belli unsurlarını askıya alan bir almaya yönelik önlemler paketini devreye sokmuş vaziyette. İtalya'da Lombardiya ve Veneto bölgelerinde de sembolik referandumlar vardı. Dün aktarmıştım size. Tajani bunlara da atıf yapmış ama bunlar yasa dışı, bu referandumlar yasa dışı değildi. Katalanlar bağımsızlık istiyorlar. Lombardiya ve Veneto ise daha fazla özerklik istiyor demiş. Avrupa'nın bölünmesine dair kaygıları dile getirmiş aslında Avrupa Parlamentosu Başkanı. Avrupa'dan Almanya'da 330 bin evin elektriği borç nedeniyle kesilmiş. Dikkat çekici. Tüketicilerin 6.6 milyon haneye elektrik kesintisi uyarısı yapılmış. Ödeme, elektrik faturalarını ödemiyorlar Almanlar, öyle gözüküyor. En az 100 euroluk elektrik faturasını ödemeyen hanelerin elektriği birkaç uyarının ardından kapatılıyormuş. Belçika'da ise tasarruf tedbirleri doğrultusunda madeni para basmak bırakılmış. Evet, 43 darphane çalışanının Maliye Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde istihdam edileceği belirtilmiş tasarruf tedbirleri dolayısıyla. Evet, bakıyorum. 1832 yılından bu yana ülkede kullanılan paraları basmaktan sorumluymuş Belçika Kraliyet Darphanesi, artık madeni para basmayacaklarmış. Macaristan Başbakanı Orban, Viktor Orban ise milyonlarca sığınmacı ve göçmenin Avrupa'yı istila ettiğini söyleyerek güvenli, adil, sivil, Hristiyan ve özgür Avrupa istiyoruz demiş. Macar İhtilali 1956 ve Bağımsızlık Savaşı'nın 61. yıl dönümü nedeniyle Budapeşte'deki programda yapmış bu konuşmayı. Bu istila vurgusu yapmış. Avrupa'da sığınmacıların bulunmadığı son bölge Orta Avrupa kaldı vurgusu yapmış. Evet, Rusya'nın Soçi kentinde 180 ülkeden on binlerce genci buluşturan 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu festivalde, Sergey Lavrov katılmıştı pardon festivale. 30 binin üzerinde katılımcı var. Daha iyi bir gençlik inşa etmek dünya çapında, pek çok ülkeden katılımcı olduğunu aktaralım burada. Çünkü Avrupa ve Batı hattında, transatlantik hattındaki sıkıntılar pek çok gencin tabii Asya'da Rusya ve Çin yükselişte onlara dair ilgisini arttırıyor. Kültürel olarak çok yakın gibi gelmese bile bu tarz programlar hep bununla ilgili etkiler yaratıyor. Çin'e bakacağız şimdi. Programın ikinci yarısında Meriç Şenyüz'le konuşacağız Çin'le ilgili gelişmeleri, ama 19. Ulusal Kongre Çin Komünist Partisi'nin yapıldığı, Devlet Başkanı Xi Jinping yeni ideolojisini ortaya koydu aslında. Mao Zedong'un ardından adı belgeye verilen ilk Çinli lider olmuş. Xi Jinping'in adını alacak yeni bu ideoloji, öyle diyelim. Bir haftaya yakın sürdü. 2300 delege Çin anayasasına Xi'nin adının, ideolojisinin girmesini onaylamışlar. Yeni bir dönem. Çin tipi sosyalizmden bahsediliyor burada. 2020'de ılımlı müreffeh toplum, 2035'te modernize olmuş ulus ve 2050'de zengin ve güçlü sosyalist ulus yaratılması kararları çıktı. Yeni dönem için Çin tipi sosyalizm üzerine Xi Jinping'in düşüncesi böyle anılıyor. Mao Zedong'un düşüncesi, Deng Xiaoping'in teorisi, bu da Xi Jinping'in düşüncesi adını alıyor. 64 yaşında Xi Jinping ilk defa Mao'nun ardından yaşarken adı bir belgeye giren ilk Çinli lider olduğunu belirtelim kendisinin. Yolsuzlukla mücadele ve ilk 5 yılını tamamladı, yeniden seçildi. Yolsuzlukla mücadele damgasını vurdu. Bitmek bilmiyor tabii, Çin kocaman çok büyük bir ülke. 1,5 milyon yetkilinin işine 2012'den bu yana son verdiler Çin'de. Kuşak ve yol inisiyatifi çok önemli Çin'in. Dallanıp budaklanan bir kalkınma projesi aslında. Şimdi Çin böyle birkaç sene içerisinde bir şeyleri değiştirmiyor. Enteresan tabii. 20-30 yıllık dönemler var. Belli ideolojiler ortaya konuluyor ve onlar o süre içerisinde bir şekilde uygulanıyor da. Deng Xiaoping mesela kapitalizme açan lider olarak tanınıyor. Hakikaten de Çin devlet kapitalizmine Deng Xiaoping'in reformlarıyla beraber açılmıştı. Xi ideolojisinde ise ne var? Tam ve derin reform, gelişen yeni fikirler, insan ve doğa arasında uyumlu bir yaşam, ordu üzerinde partinin mutlak otoritesine vurgu, tek ülke iki sistem vurguları söz konusu. İpek Yolu projesi hayata geçirilecek. Bakalım Çin'le neler olacak. Efendim, süremi aştım birazcık. Danike'nin dünyada dünya dışı yaşam ve antik medeniyetlerle ilgili iddialarıyla tanınıyordu. Erik von Daniken Sputnik'e konuşmuş, İsviçreli yazar, ve uzaylıların gezegenimize gelip evrim sürecimizde bir sıçrama yaşamamız için müdahale edecek geleceğini ileri sürmüş. Bakalım hakikaten bunu da görebilecek miyiz? Bir ara verelim şimdi. Oscar Benton'dan Bensonhurst Blues'u dinleyelim. Az sonra Merit Şenyüz ile birlikte burada Çin'i konuşuyoruz. Bizden ayrılmayın. Bay Parkway Wonder. You're such a success. To me, pretending to care about my family. And those pictures on your desk are them lies that you abuse. Do they know you suffer from the Bensonhurst blues?
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamışlar. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Meriç Şenyüz var. Hoş geldin yayınımıza Meriç.
Hoş bulduk Ceyda.
Şimdi Meriç, sen yakından takip ediyorsun. Çin dünyanın en önemli güçlerinden bir tanesi ve yükselen gücü, ikinci büyük ekonomisi. 19. Genel Kongresi Çin Komünist Partisi'nin gerçekleştirildiği 4 gündür devam ediyordu. Evet. Şimdi tabii Çin olunca insanlar biraz temkinli yaklaşıyorlar. Dünyanın ekonomik motoru haline geldi son yıllarda. Ezber bozan bir takım politikalar. Tabii ki küresel anlamda Çin'in nereye gittiği çok soruluyor. Çin Komünist Partisi ve parti devleti hala iktidarda ama kapitalist devlet kapitalizmi sistemi geçerli. Diğer yandan da küreselleşme, Amerikan yönetimi Donald Trump'la birlikte küreselleşme karşıtı, adeta tecritçi, Amerika'da da çok eleştiriliyor, adeta tecritçi politikalara yönelirken biz Davos'ta Xi Jinping'i, Çin devlet başkanını, 2013'te iktidara geldi, küreselleşmenin baş savuncusu olarak gördük. Neler oluyor diye herkes soruyor. Bir yandan dünya üretimi Çin'de yoğunlaşmış vaziyette, ucuz iş gücü, bir yandan komünist sistem, bir yandan devlet kapitalizmi. Çinliler tarih boyunca insanlığı çok belirlediler ama şu geldiğimiz aşamada bir değerlendirme yapmak, hem de tabii Türkiye ile son dönemdeki ilişkilerini de değerlendirmek istedik. Önce şunu sormak istiyorum. Bu 19. Genel Kongre'nin, Çin Komünist Partisi'nin kongresinin anlamı nedir Meriç?
Genel kongreler bir defa Çin için, hani hiç bilmeyenler için söyleyelim. Türkiye'de genel seçimler neyse bu anlama geliyor. Yani bir Çin Halk Cumhuriyeti'ni yöneten hükümetin, iktidar organlarının tamamının belirlenmesi anlamına geliyor. Ama 19. kongrenin özel önemine değinmeden önce çok kısaca bir Çin tarihini, tarihi önemini bir belirtmek isterim. Birkaç noktanın altını çizmek isterim.
Tabii.
Çünkü Çin, senin de dediğin gibi tarihsel önemi anlaşılabilecek bir ülke değil. Yani büyük bir devin tarihinden bahsediyoruz burada. Belki dünya tarihine baktığımızda aynı coğrafyada hiç oradan ayrılmadan büyük medeniyet kurmuş ve devam ettirmiş iki ulustan bahsedebiliriz. Birisi Çin ulusu, diğeri de İran ulusudur. Hani Perslerden bu yana sabit kalması gerekti. Ve insanlığın medeniyete geçişinde, yani işte Hikmet Kıvılcım'ın Halaşlı toplumlar dediği, Marx'ın işte köleci feodal toplum dediği dönemde belki dünya tarihindeki en güçlü feodal medeniyeti kurmuştur Çin. Hani Marco Polo'nun anılarını çok insan bilir, gezilerini. 13. yüzyılda öyle bir Çin anlatır ki Avrupa Orta Çağ karanlığının Çin'deyken Çin medeniyetin beşiği durumundadır. Dünyanın en güçlü ekonomistir aynı zamanda o zamanda. Matbaa, pusula, barut, bunlar hepsi Haçlı seferleri üzerinden Avrupa'ya Çin'den gitmiş icatlardır. Hatta bu çok bilinmez, Amerika'yı ilk keşfeden de Çinlerdir. Çinli kaşif Zheng Ye He 1418'de Amerika'nın bugün Kaliforniya dediğimiz işte doğu kıyılarını keşfetmiş ve Amerika'nın haritasını çizmiştir. Ama Çin o kadar güçlüdür ki Amerikan şeyini değerlendirmez. Daha doğrusu burada şuna değinmek lazım. Büyük bir medeniyet kurmak ciddi bir gelenektir ama gelenek bazen ayak bağlı olabilir. Gelişmenin önünü kesebilir. Çin bundan sonra gerçekten kendi orta çağına girer. 15. yüzyıldan itibaren. Çin'in orta çağı hanedan savaşlarına dayanır. Konfüçyanizm büyük gelenek yaratan bu ideoloji, Çin'i bir arada tutan ideoloji aynı zamanda bir gericilik aracına dönüşür bir yönden sonra. Ama hızlı geçiyorum. 20. yüzyıl başlarına geldiğimizde Çin'in tekrar uyandığını görüyoruz. Ondan önce nasıl 19. yüzyılda İngiliz, Hong Kong başta olmak üzere ciddi bir İngiliz emperyalizminin, Britanya emperyalizminin, Birleşik Krallık emperyalizminin ciddi bir sömürgesi, yarı sömürgesi durumuna gelmiş durumda. Afyon'a bağlı bir halk biliyorsunuz. Afyon bağımlısı olmuş bir halk konumunda. Ama Sun Yat-sen'le birlikte, Sun Yat-sen'le nasıl anlatabiliriz dinleyicilerimize? Yani Çin'in Atatürk'ü bir nevi. 1911'de bir de Burjuva Demokratik Devrimi önderlik eder Sun Yat-sen ve bundan sonra modern Çin tarihi başlar. Ve ancak Sun Yat-sen'in devamcısı Chiang Kai-shek tutarlı bir anti-emperyalist olamaz. Bu da hani Türkiye tarihine de paralellik taşıyabilir. Hani Mustafa Kemal'in ardırlarının ne kadar tutarlı anti-emperyalist olduğunu düşünerek. Chiang Kai-shek Japonlara karşı savaşır görünürken Amerika ile yakın ilişkileri girer. Orada yeni bir güç doğar. 1921'de kurulan, bugün 19. kongresini yapan Çin Komünist Partisi. Hı hı. Çin Komünist Partisi çeşitli iç karışıklıklar da yaşamasına rağmen özellikle 34'ten sonra Mao Zedong'un genel sekreterliğin değil bakın başkanlığını, aslında komünist partilerde genel sekreterlik vardır ama Mao Zedong bir yabancıların paramount lideri dediği şekilde biz hem Halk Kurtuluş Ordusu'nun lideri hem partinin tartışmasız lideri konumuna geldikten sonra 15 yıllık bir mücadelenin ardından uzun yürüyüşle başlayan 1949'da 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan eder. Bununla birlikte Çin'in sosyalizme doğru yönelen iktidarı, Çin Komünist Partisi iktidarı ve sosyalizme doğru yönelen bir Çin görüyoruz burada. Nedir bu? İki aşamalı. Önce bir yenileme ofislerin denen aşama yapılıyor. Arkasından ileri doğru büyük açılım denen 1956'daki açılımla birlikte sosyalizme doğru bir şey yapılıyor. Yani ancak ondan sonra Mao esas Marksizme katkısı, yani Maocuların böyle tarif ettiği katkı, Sovyetler Birliği örneğine bakıyor ve Sovyetler Birliği'nde bir yozlaşma görüyor. Yani diyor ki Stalin'den sonra adım adım Sovyetler'in içinde yozlaştı. Ben bunu nasıl önledim? Arkadan gelen kitle hareketleri. Bunu niye anlatıyorum? Bu bugünkü Xi Jinping'le çok ilgili. 1964-68 arasında çok büyük fırtına şeklinde kitle hareketleri olur. Bu hareket Mao Zedong'un karargahları bombalayın talimatıyla başlar. Karargahtan kastetilen nedir? Komünist Partisi karargahları. Çünkü bunlar yozlaşmıştır der. Ve onları bu kızıl muhafızlar denen gençlere, üniversite öğrencilerine kitlesel bir şekilde bu yöneticiliği alaşağı etmeye yönünde bir çağrıda bulunur. 64'te başlayan bu hareket dünya 68'in de çok ilgilendirmiştir, etkilemiştir. Ve Xi Jinping bu hareketin içindedir. Babası da tasfiye edilen kadrolar arasındadır. Şimdi bir küresel kültür devrimi yozlaşmaya yönelik büyük bir şey olsa da girişim ve hatta Monthly Review ünlü Avrupalı Marksist dergi bu dönemi 64-68 arası Çin Halk Cumhuriyeti'ne hatta 76'ya kadar bazı şeylere sürmüştür Mao Zedong'un ölümüne kadar. Bu aradaki Çin Halk Cumhuriyeti'nin 12 yıllık dönemi dünya tarihinin, insanlık tarihinin gördüğü en eşitlikçi toplum olarak hesaplamıştır. Yani ekonomik olarak, Gini verileri, başka verilere bakarak en eşitlikçi toplum, gelir eşitliği anlamında. Anlamda tanımlanmıştır. Ama bunun bazı dezavantajları oldu. Ne oldu? Devrimin kadroları, tecrübeli kadrolar tamamen tasfiye edildi bu dönemde. İkincisi üretim çökme noktasına geldi. Üniversiteler ders yapamaz noktasına geldi. Öğrencilerin sürekli eylem, toplum sürekli eylem halinde düşünün. Yani evet. Bu tasavvur etmek güçtür. Yani bütün toplumun Gezi Parti isyanı halinde olan 12 yıl yaşadığını düşünün. Böyle bir dönem yaşamıştır Çin. Bunun arkasından ise Guofeng, Mao Zedong'un ölümünün ardından 1976'daki ölümünün ardından Guofeng, 950 günü 76, Guofeng iktidarı. Guofeng orta yolcudur. Yani Mao'nun aşırılıklarıyla Mao'nun kapitalist yolcu dedikleri ekip arasında bir orta yolculuk. Çünkü Mao'nun aşırılıklarına devam ettirmek isteyen Mao'nun karısının da aralarında bulunduğu dörtlü çete denen bir ekip vardır. Guofeng hem dörtlü çeteyi tasfiye eder hem de sağcıları durdurmaya çalışır. Sağcılar dediğimizin lideri kim? Deng Xiaoping. Deng Xiaoping bugün senin girişte anlattığın o modern, işte dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in kurucusu sayılır. Hatta şu anda Çin için, ÇKP için Deng Xiaoping Mao'nun bir tık önündedir. Böyle söyleyebiliriz. Deng Xiaoping'in 80'lerin başındaki iktidarından sonra adım adım Guofeng'i geri plana atarak en sonunda da ÇKP genel sekreteri olmuştur. İktidarından sonra şöyle bir slogan ortaya atılır. Deng Xiaoping'in sloganıdır. Kedinin hangi renk olduğu önemli değil. Fare tutması yeterli. Burada kastedilen nedir? Bizim yöntemimizin kapitalist mi olduğu, sosyalist mi olduğu fark etmez. Önemli olan Çin'i zenginleştirmek. Ve böyle bir kapitalist yola geçer Çin. Fakat bu nasıl bir kapitalizmdir? Gorbaçov reformlarından farkı şudur. Gorbaçov'un ekonomik reformları vardır burada ama siyasi reformlarını da reddetmiştir. Aynı Deng Xiaoping döneminde 89'da Tiananmen Meydanı'nda daha fazla özgürlük isteyen Çinli gençler senin de çok iyi bileceğin üzere tamamen ezilmiş, bastırılmıştır. Ama ekonomik olarak nasıl bir yönelim istiyor? Devlet kapitalizmi diyoruz. Asla kesinlikle devlete ait. Yani toprak satılımı söz konusu değil. Ama yabancı sermaye gelip Çin ucuz iş gücünü, hani o 64-76 yaşındaki en eşitlikçi toplumda yaşayan Çin ucuz iş gücünü, Çin yurttaşlarını sömürecek. Buradan da ama Komünist Parti iktidarı altında Çin büyüyecek. Böyle bir model.
Evet.
Çin dengin ardılarına baktığımızda Jiang Zemin'e kongrede o da vardı. Şimdi 94 yaşında. Ya da işte Huya, Hu Jintao'ya baktığınızda bunlar dengin soluk ardıllarıdır. Aynen denk politikalarını devam ettirmişler. Denk politikaları bir yanıyla başarılıdır çünkü Çin muazzam bir büyüme.
Evet, değişme ve büyüme.
Evet, çok büyük bir büyüme yaratmıştır. Hatta IMF geçen yıllarda açıkladığı rakamlarda Çin'i çıkarsak dünya hiç büyümüyor demişti. Bizzat IMF'in kabul ettiği bir şey dedi. Fakat ne yaptı? Bu birikimi ne yaptı? Çin halkına daha fazla sağlık, daha fazla eğitim, daha fazla konfor yarattı mı? Hayır. Amerikalı, Amerikan Marksist ekolünün son kalan, akademik son kalan önemli temsilcisi denen James Petras şöyle bir benzetmede bulunuyor bu denk politikaları için. Diyor ki Sovyetler Birliği'ni biz eleştiriyorduk. Eşitlikçi bir toplum olmasına rağmen son derece totaliterdi. Kapitalizmi de eleştiriyoruz eşitlikçi değil diye ama şunu da takdir ediyoruz ki bazı demokratik yönleri var. Totaliter olmayan demokratik yani, yönleri var. Çin diyor ikisinin de en kötü yönlerini almış bir rejim. Sovyetler Birliği'nin daha totaliter, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla sömürünün olduğu bir rejim. Aynen böyle bir toplum yarattı. Şimdiki lider Xi Jinping.
Evet, farkı nedir Xi'nin? Şimdi bu 68 hareketinden gelme diyorsun. Şimdi yolsuzluğun üzerine gitmek ve Çin tipi modern sosyalizme ulaşmak gibi 3,5 saatlik bir konuşma yaptı 19. Kongrede. Xi'nin kişiliğinden yola çıkarak işte bir tek kuşak tek yol politikaları, İpek yolu girişimleri, tek kuşak tek yol. Bütün bunlar aslında denk ya da bu çizginin devamı mı yoksa başka bir yönelim mi burada söz konusu?
Şimdi Xi'nin babası bu 64-68'de tasfiye edilen devrim kadrolarından bir tanesi. Devrim öncü kadrolarından. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun önemli komutanlarından biri. Xi ise kendisi gençliğinde işte o kızıl muhafızlara katılanlardan. Yani babası gibi kadroları Mao'nun emrine tasfiye eden kadrolar. Fakat Xi 76'da Mao'nun, daha 74'te daha Mao ölmeden bu yolun yanlış bir yol olduğunu düşünerek üniversiteye dönüyor, üniversiteyi bitiriyor, mühendis oluyor. Çin Komünist Partisi'nin resmi yolu kızıl muhafızlar üye değiller. Çünkü Mao Çin Komünist Partisi'nin bizzat yozlaştığını söylüyor ve onlara Halk Kurtuluş Ordusu'nun yoldalarını söylüyor. Neyse bu ayrıntıları geçelim. Sonrasında Deng bürokrasisinde yükseliyor Xi. Yani Xi Deng'den tamamen ayrı başka bir yoldan gelmiş değil. Deng'in öğrenciler arasında, sonrasında Jiang Zemin'in Hu Jintao'nun öğrencileri arasında Hu Jintao döneminde merkez komiteyi yaptı. En genç merkez komiteye girenlerden birisi. Şu ayrıntıyı da söyleyelim mutlaka. 68 yaşının üzerindekiler MK üyesi olamıyor Çin'de. O yüzden son kongrede aynı zamanda mevcut yaşlı liderlik de tamamen değişti. Xi'nin çok uzun yıllardır birlikte çalıştığı önderler geldi. Şimdi Xi'nin ilk şeyinde, döneminde, ilk 5 yıllık döneminde, şimdi ikinci 5 yıl için onay almış oldu biliyorsun. Evet. İlk 5 yıllık döneminde aslında kendinden önceki, yani Selefilerinin politikalarının benzerlerine işledi. Bir farkla yolsuzluğun üzerine senin de dediğin gibi çok kararlı gitti. Çok kararlı gitti. Bu ilk başta hatta şöyle yorumlandı. Çünkü çok, şu anda adını hemen hatırlayamadım, Mao'cu diye de söylenen, çok popüler bir belediye başkanı vardı. Yani vali gibi, belediye başkanı gibi bir yerel komünist başkanı. Önce onu tasfiye etti mesela. Bu şey gibi anlaşıldı. Yani sanki muhaliflerin tasfiye edildiği gibi. Fakat sonraki 5 yıllık dönemde gördük ki Xi'nin affı yok. Xi cinsel bir skandala karışan mesela bir sekreterini taciz eden bir çok önemli bir yöneticiyi, taciz ettiği iddiası olan çok önemli bir yöneticiyi hemen harcadı. Hemen yolsuzluk iddiası olan kişiyi hemen gönderdi partiden bütün görevlerinden ki bir kısmını hapsettirdi. Bunlar yani Çin'de öyle bağımsızlardı bilmem ne falan böyle şeyler söz konusu değil. Yani Xi'nin haberi olmadan yapılamayacak işler ve Xi bunu zaten bir politik haline getirdi. Yolsuzluğa sıfır tolerans diyebileceğiz. 5 sene boyunca bunu yaptı. Bu Çin'de şöyle bir şey var. İşte Çin devlet kapitalizmi hızla gelişirken Çin'de yabancı yatırımcının en çok şikayet ettiği şey nepotizm ve rüşvet eleştirisiydi. Yani tanıdıklarla iş yürütmek ve Çin Komünist Partisi'nin rüşvet yemesi. Bu şeyi ortadan kaldırdı. Bu kaygıyı ortadan kaldırdı. Bu da Çin büyümesini krize rağmen, 2008 krizine rağmen, yani kriz sonrası döneme rağmen büyümesinin devam ettirmesini sağladı. 2012-2017 Şimdi artık yeni içine girirsek son konuşmasına bu tarihi önemli bir konuşma kabul ediliyor. Yani Çin tarihinde 3-4 tane Çin Komünist Partisi tarihi önemli konuşma var. Mao'nun 34'te lider olması, işte kültür devrimi başlattığı konuşma, efendim Deng Xiaoping'in yeni dönem açtığı konuşma, bir de bu. Bu konuşma neden önemli? Biz şimdi Çin'in baş düşmanı aslında, şimdi iyi gözüküyor olsa da Amerika'dan bakalım, Amerikan basından. New York Times hiç üşenmemiş, tek tek saymış şeyden. market sözcüğü, yani pazar, piyasa sözcüğü kaç kere geçti diye bu konuşmanın içerisinde. Diyor ki Hu'nun konuşması, Hu Jintao'nun konuşmasında 24 kere geçmişti 2012'de. Jiang Zemin'in 1990'lık konuşması 51 kez geçmişti. Ama diyor Jiang Zemin, Xi Jinping sadece 19 kere kullandı. Bu diyor aslında marketten dolayı market yönünde bir geri adım. İkinci bir nokta, Mao Zedong'a doğrudan atıf var. Çin Komünist Partisi denkle birlikte aslında ideolojisini de değiştirdi. Bugün CKP ile herhangi biriyle konuşsanız size der ki Mao %70 doğru, %30 hatalıydı. Şu andaki dengin, çünkü formülasyonu budur Mao için. %70 doğru çünkü ülkeyi Japon emperyalizmden kurtardı. %30 hatalı çünkü bir proletar kültür devrimi yaptı. Şimdi denk ise tartışmasız kabul edilecek. Yani esas şey denk. Fakat şimdi konuşmasına baktığında denkten çok Mao'ya atıf var. Sanki kendi gençliğindeki, Mao'cu gençliğindeki köklere doğru bir şey yapıyor.
Evet.
Bir
Şöyle şeyler gördüm ben, sözünü kesiyorum ama Mao Zedong düşüncesi, hani Çin'de hep öyle Mao Zedong düşüncesi ve Deng Xiaoping teorisi, her şeyi o teorize etmiş gibi sunularak. Şimdi burada Xi Jinping düşüncesi Çin karakteristiğine dayalı bir çeşit sosyalizmden bahsediliyor. Hakikaten böyle mi? Yani bu kongreyi sosyalizme geri dönüş, modernleşme ama sosyalizm çerçevesinde, yani batılı liberal demokrasiye karşı bir model, kalkınmacı bir model olduğunu belirtmek lazım. Bir de küresel ve internasyonalist, çünkü Afrika'ya, Latin Amerika'ya uzanan kolları oldu Xi Jinping döneminde. Arttı bu. Bunu nasıl görmek lazım?
Şimdi birincisi sosyalizme geri dönüş demek çok iddialı olur. Aslında asıl niyet bu değil. Asıl niyet şu. Dünyası aslında konuşmanın en can alıcı noktası şuydu, şu cümleydi. Biz bugüne kadar, yani şunu söyledi, dünyadaki problemler, gezegenin çeşitli problemlerle karşı karşıya hiçbir ulus tarafından tek başına çözülemez. Ama biz bugüne kadar bu problemlerin çözümünde daha az rol oynamıştık. Bundan sonra dünya siyaset sahnesinin merkezinde yer alacağız diyor. Şimdi en kritik vurgu aslında bu. Bu ne demek? Çin yıllarca büyürken Amerikan tahvili almaya devam etti. Sürekli Amerikan hazine bonolarını aldı. Oraya yatırım yaptı. Küresel sistemi hiç bozmamaya gayret etti. Dış politikada senin de daha iyi bileceğin gibi şu profilleri çizgi gösterdi. Amerika'nın Irak'a, Libya'ya vesaire müdahalelerinde, hatta Suriye'de sessiz kaldı. Kendi büyümesine odaklandı. Şimdi Çin diyor ki biz madem diyor dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, ki bazı hesaplamalara göre 2020'lerde birinci olacaklar. Yani böyle giderse, büyüme hızı böyle giderse. Dünyanın birinci ekonomisi olmak üzereyiz. O zaman buna göre bir rol almamız lazım dünyada. Aslında bu devlet kapitalizminin mantığını değiştirmiyor. Şunu değiştiriyor. Biz kendi ülkemizin çıkarlarını daha fazla öne almalıyız. Halkımızın çıkarlarını. Ha, nasıl bir şey yapıyor? Bir çeşit refah toplumu yaratıyor. Yani artık Çin işçisinin daha az sömürmesi, bu nasıl mümkün olacak? Maya yazıldı, Kuzey Kore'nin işçi çalışacak. Aynı Almanya'nın 70'lerdeki büyümesindeki gibi. Çin işçisinin daha birikimli olması, eğitime daha fazla kaynak ayrılması, yani Çin yurttaşının mühendis pozisyonu, yani aynı Almanya modeli gibi bir modele geçmek. Komünist Parti'nin daha güçlü olması. Üçüncüsü, senin de vurgu yaptığın gibi en önemlisi hatta bu. Dünya politikası daha fazla yer alması. Bunun için neler yapıyor Çin? Biliyorsunuz çok önemli bir, bu kongreden önce, birkaç ay önce çok önemli bir program açıkladı zaten Xi Jinping. Bütün dünya liderlerini çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı. Bir kuşak bir yol diye İpek yolunu yeniden canlandırma projesi denen bir proje başlattı. Şimdi bu proje Pekin'den başlayıp Londra'ya kadar uzanan çeşitli kollara dağılarak, yan böyle kollar açarak uzanan bir ticaret yolu, kültür yolu, aynı zamanda da ideolojik etki. Şimdi Xi Jinping'in konuşmasındaki mazuduk vesaire vurgularını şöyle anlamak lazım. Bu sosyalizme bir geri dönüşten ziyade şöyle bir şey. Çünkü Amerika'yı Amerika yapan ekonomisi, ordusu elbette. Ama Hollywood'da bilmem ne işte Amerikan rüyasında. Yani ideolojisi olmayan biz dünya gücü olamaz. Bu dünya gücü ideolojisini nereden değiştirecek? Konfüçyanizm yapacak hali yok 21. yüzyılda. Mağaya atıfta bulunarak biz eşitlikçi bir toplumuz. Bakın bizim gibi olun. Ya Amerika niye şey yapıyorsa, herkes küçük Amerika olmak istediği için. Amerika bu kadar güçleniyorlar.
Evet, evet.
Siz de küçük Çin olun. Ama küçük için olmak için önce ne yapması lazım? Kendi içindeki sınıf ayrımlarını, keskin sınıf ayrımlarını bir noktada uzlaştırması, kendi toplumunu daha refah toplumu yapması lazım. O yüzden sürekli refah vurgusu yap. Halka refah dağıtmaktan. Yani bu bonoları artık harcamaya başlamaktan söz ettim. Çin tasarruf yapıyordu. Yıllardır kendi emekçisinden geçen artı değerden aldığı payı, o artı değerin bir kısmını emperyalistler alıyordu. Özellikle Amerikan emperyalizmi. Amerika Çin sayesinde yani. Trump çok eleştiriyor ama Amerika'da zenginliğini biraz Çin'e borçluydu bir yönüyle de. Evet. Bu kadar 20 yıllık sayı politikalarını. Şimdi o paraları harcamaktan bahsediyor. Hangi yöne harcayacak? Üç yöne. Bir, kendi toplumun refahına, eğitim, sağlık vesaire. İki, diplomasiye. Diplomasi derken şu da var bunun içinde. Kültür yatırımları. Bakın bu Türkiye'ye de artık kültür yatırımı yapmaya başladı Çin. Xinhua Ajansı Türkçe yayına başladı. Çin Radyosu başlıyor. Ondan sonra Türkiye'de bir Çin Kültür Dergisi çıkmaya başladı. Enis Batur, Tuncu Arslan gibi çok değerli insanların başında oldu. İpek Yolu Dergisi. Efendim mesela Canut Yayınları diye Çin Komünist Partisi'nin doğrudan teorik yayınlarını basan bir yayın evi başladı birkaç sene önce. Bu bir kültürel bir şey. Çin sinemasını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Çok büyük yatırımlar yapacak. Çünkü oraya da ciddi yatırımlar. Üçüncü alanda ne? Savunma. Çin ciddi anlamda askeri bir şey hazırlıyor. Bu konuşmada çok yoktu ama ÇKP'nin başka iç metinlerinde, iç derken yani dışarıda yansıyan ama bizzat ÇKP önderleri tarafından yazan metinlerde 2020'li yılların 3. Dünya Savaşı olasılığının yüksek olduğu ve Çin'in de buna hazırlanması gerektiği vurgusu da var. Burada bunu da göz önünde almak gerekiyor. Genel anlamıyla kongredeki konuşmanın ana hatları bunlardı bana.
Peki çok az vaktim, hatta açtım da biraz uzatıyorum, uzattım programı bu bağlamda. Şunu da sormak istiyorum. Buradan sosyalizm değil ama başka bir şey çıkacak anlaşılan, ama Çinliler böyle 30 yıllık 40 yıllık planlar yapıyorlar ve aslında da baktığımız zaman Deng'den Meng'den bu yana uyguladıklarını da görüyoruz, dediklerini de yapıyorlar burada. Ama Asya Pasifik'te problemler var. Kuzey Kore, Amerika için başlık. Böyle bir çeşit bir medeniyetler çatışması tezinin siyasal İslam üzerinden olumlandığı bir de döneme giriyoruz. Burada bir hakikaten Rusya ile ilişkilere baktığımız zaman Çin'in Batı'ya karşı bir stratejik ortaklık gerçekten tesis edilmekte mi? Çünkü Rus, Sovyetler Birliği ile Çin ilişkileri de hep tarihsel olarak çok hassas. Çok uzun bir soru sorduğumu farkındayım. Biraz toparlayarak aktarırsan çok sevineceğim.
Çok kısa söyleyeyim. Şimdi biz şunu gördük. Şangay İşbirliği Örgütü'yle birlikte sanki Rusya ve Çin ayrılmaz ikiliymiş gibi. Bunun aldatıcı bir görüntüsü var. Çünkü 2. Dünya Savaşı'na gidilirken haklar tamamen değişebilir. Hiç bilmediğimiz şeyler, hiç tahmin etmediğimiz şeyler olabilir. Ki daha önce de oldu. Çünkü 49'da Mao iktidar olduğunda Sovyetlerle Çin yine bu durumdaydı. Yani yine yapışık ikiz gibiydi. Fakat gördük ki sonra 76'da Çin Nixon'la, 74'te Nixon'la görüştü ve Amerika'yla bir şey yaptı. Ve dünyadaki bütün komünist partiler de bu yönde bölündü, biliyorsun. Çinci akımlar, Sovyetçi akımları terk ettiler. Şimdi ne olacağını burada kestirmek falcılık olur. Yani Rusya ile ilişkiler ne olacağını. Şu andaki durum şu, askeri ve doğal kaynak. Bunlar Çin'de yok. Yani Çin'in gerçek bir ordusu çok, nüfus olarak çok güçlü ama Rusya'nın teknolojisine sahip değil. Askeri, yani savunma yönünde Rusya üstleniyor. Doğal kaynak yönünde Rusya üstleniyor. Yani petrol, kömür vesaire.
Evet. Yüzyılın anlaşması var.
Evet. Çin ise Rusya'da olmayan şey ise sanayi. Yani diğer alanlardaki. Yani silah sanayi dışında Rus sanayi zayıf. Diğer alanlardaki, yani mali gücü de, finansal gücü de Çin sağlıyor. Şu anda Şangay İşbirliği gücü bu prensiple devam ediyor. Ama nasıl bir yöne gider? Ne olabilir? Bunları falcılık yapmak olur. Bunlara dair ahkam kesmek. Evet, henüz yeterli verimiz yok. Şu anda birlikte gözüküyorlar. Ama göreceğiz önümüzdeki yıllarda ne olacak.
Bir de yine çok küçük olarak tabii Türkiye'nin rolü çok tartışılıyor ve Batı'dan kopmasının imkansız olduğu düşünülüyor. Türkiye ile Çin arasında bağlar olduğu gibi ayıran noktalar herhalde çok fazla. Uygur meselesinden tut da geçmiş tarihimiz de hassas. Çok büyük beklentiler, Türkiye-Çin ilişkileri için çok büyük beklentiler edinmek mümkün müdür? Son olarak çok kısa isteyeceğim.
Çok kısa söyleyeyim. İpek Yolu projesinde Türkiye'nin önemli bir yolu var. Jeostratejik açıdan bu projenin, yani İpek Yolu'nun geçtiği yerde. O yüzden Erdoğan Çin'le iyi karşılandı. Yani önemli konutlardan biri olarak karşılandı. Çok ülke vardı. Fakat Uygur meselesi dediğim gibi çok önemli. Türkiye'nin burada Amerika'nın çünkü Uygurlar üzerinden ciddi şeyler var. Biliyorsunuz Uygurların lideri denen kişi, sürgün lideri denen kişi ABD'de ikamet ediyor.
Evet.
Türkiye'de de Uygurlar sürekli eylem yapıyorlar. Fakat bunları Türkiye Çin terörist sayıyor. Hani biz nasıl diyoruz ki işte PKK Almanya'da eylem yapıyor. Bunlar terörist, nasıl izin veriyorsunuz? Çin de aynı uyarıları Türkiye yapıyor. Ve bu durum devam ettiği müddetçe çancılı olacak ilişkilerin iyi olabilmesi için Türkiye'nin Uygur Türklerinden elini tamamen çekmesi gerekir.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz Meriç Şenyüz'de. Biraz uzattık. Bir şarkıyla hemen kapatalım programı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. There goes my heart again. All of this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Yeah. Show me love you. Show me love you. Show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami. Heart is, and justify while you're gone for the moment. I tumble sometimes looking for sunshine, and you know this is right when you look into my eyes. You show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of, and now I can't break away from this fire that we started.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.